billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Kur'an'ı anlama usulü ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Alt başlığımız fıtrata aykırı uygulamalar. Biliyorsunuz Allahü Teala Rum suresinin 30. ayetinde kendi dininin fıtrat olduğunu anlatıyor. Yani fıtrat ne demek? Fıtrat hem insanda hem tabiatta geçerli kanun ve kurallar. Allah'ın doğru dini fıtrattır. Yani insanın doğal yapısıyla birebir uyumludur. Ondan dolayı kim bu dine uyarsa son derece tatmin olur, son derece huzur bulur, son derece rahat eder. Ve hiç kimse de ona yanlış yapıyorsun diyemez çünkü herkes fıtratı gayet iyi bilir. Ama bugün Allah nasip ederse fıtrata aykırı uygulamalar başlığı altında çocukların evlendirilmesi konusunu işleyeceğiz. Bugün dünyada kime sorarsanız sorun, işte daha bir küçük bir çocuk, buluğa ermemiş bir çocuk, bu çocuğu evlendirin derseniz herkes güler, ya sen şaka mı yapıyorsun der. Yani ciddi misin? Dalga mı geçiyorsun der. Niye? Çünkü fıtrata terstir. Ama maalesef Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın koyduğu usule uyulmadığı için her türlü yanlışlıklar, ki bundan bu ilk dersimiz olacak fıtrata aykırı uygulamalar. Bundan sonra birçok derste de inşallah bunun örneklerini vereceğiz size. Göreceksiniz ki Allah'ın fıtrat diye tanımladığı din tamamen fıtratın dışına çıkarılmış ve insanların doğal yapısıyla uyuşmayan bir yapıya büründürülmüştür. Şimdi öncelikle Kur'an'ı anlama usulü konusundaki ayetleri tekrarlayalım. Her defasında okuyoruz. Allahü Teala Araf suresinin 52. ayetinde şöyle diyor: Estağfirullah. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِآيَةٍ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ. Onlara bir kitap getirdik ki bir ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık diyor. Bir ilme göre ayrıntılı olarak açıkladık. Açıklayan Allahü Teala ve bunu bir ilme göre yapıyor. O ilmi Allahü Teala çok sayıda ayette hikmet olarak bize bildiriyor. Hikmet doğru sonuca ulaşma ilmi anlamına geliyor. Ve bu hikmeti, yani bu ilmi Allah Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilerine kitapla birlikte öğretmiştir, indirmiştir. Şimdi bu ilmin kısa özeti Hud suresinde var. Orada Allahü Teala surenin ilk ayetlerinde şöyle diyor: Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, yani kısa özlü, anlaşılır şekilde. Tamam. Sümme fussilet. Sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Demek ki sadece bir yerdeki ayete bakarak oradan kendi kafamıza göre hüküm çıkarmayacağız. Allahü Teala bir yerde bir şey söylediyse bir başka yerde onu ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Öyle kısaca değil. Çok açık ve net olarak ortaya koymuştur. Peki bu Allah açıklamıştır. Tabii devamından anlaşılıyor da ayetin metnini tekrar okuyayım. Kitabun uhkimet ayatu, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sümme fussilet, sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledun hakimin habir. Hakim olan, yani bütün kararlar doğru olan ve her şeyin iç yüzünü bilen, her şeyden haberdar olan tarafından, ki bu Allah'tan başkası olamaz tabi. Peki niye Allah açıklıyor da kullarına bırakmıyor? اَلَّا تَعَبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Çünkü insanlar tutar, Allah'ın ayetlerini kullanır ve dini anlatıyorum diye kendi kafasındakilerini, kendi arzusundakilerini anlatır. Ve siz de o dine uyuyoruz diyerek o kişiler uymuş olur ve onları ilah yapmış olursunuz. Onlara kulluk yapmış olursunuz. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi ne? اِنَّنِ لَكُمْ مِنْهُ nezirun ve beşir. Ben de sizin için o kitapta olandan nezir ve beşirim. Uyarılarda bulunur ve size müjdeler veririm. Yani şunu yaparsanız, bak şu hatalardan kaçınırsanız cehenneme gitmekten kurtulursunuz ve cennete gidersiniz. İşte dünyanız da mutlu olur, ahiretiniz de mutlu olur şeklinde. Tamam. Şimdi Allahü Teala kitabını bir muhkem, bir de yani onu açıklayan ayetler şeklinde ikili sistemle ortaya koymuş. Peki buna kim ulaşır? Herkes bunu yapabilir mi? Şimdi birçokları bakıyorsunuz, biz mesela burada hikmet falan diyor. Ben hikmeti yapıyorum diyor. Kardeşim, bu hikmet kendi kafanıza göre olmaz. Allah o açıklamalara kimin ulaşacağını da bildiriyor. Onu da Fussilet suresinde bildiriyor. Surenin adı da zaten Fussilet. Ayrıntılı bir şekilde açıklanan kitabı anlatıyor. Orada diyor ki Allahü Teala, kitabun fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki, yani Kur'an bir kitaptır ki, ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Nasıl açıklanmıştır ya Rabbi? Kur'anen Arabiyyen. Arapça Kur'anlar halinde. Niye çoğul anlam veriyorsunuz derseniz, Kur'an kelimesinin çoğulu yoktur. Bir kelimenin Arap dilinde çoğulu yoksa onu bağlamına göre anlamlandırmak gerekir. Arapça Kur'anlar. Kur'an ne demek? Ayet kümeleri demek. Burada ayet kümeleri anlamına geliyor. Ayet kümeleri ne demek? İşte muhkem ve onu açıklayan ayetlerden oluşan bir küme. Ama Arabiyyen diyor, Arapça ayet kümeleri. O zaman bu kitabın dili Arapça olduğu için bu açıklamalara ulaşabilmek için de Arapçayı iyi bilmek de gerekir. Peki kim için ya Rabbi? Arapça bilenler için mi? Hayır. لِكَوْمِنْ يَعْلَمُونَ bu bilen bir topluluk için. O topluluk neyi bilecek? Allah bir ilme göre açıkladığını belirttiği için o topluluk o ilmi bilecek. Kur'an'ı açıklama ilmi nedir, ne değildir ayrıntısıyla bilecek ki zaten o konuda Fatih Hoca'nın da kitabı var. Çok ayrıntılı bilgiler var Kur'an-ı Kerim'de. Son olarak şu ayeti de okuyayım. Diyor ki Allahü Teala Ali İmran suresinin 7. ayetinde وَالَّذِي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ sana bu kitabı indiren odur. Yani o indirmiştir sana bu kitabı. Yani Allahü Teala. Minhu ayatun muhkemat. İçerisinde muhkem ayetler vardır. Yani böyle hükümleri açık ve net. Mesela şimdi okuyacağız çocukların evlendirilmesi konusunda bu olur mu olmaz mı şeylerde şey yaptığımız zaman bakıyorsunuz ki Allahü Teala Nisa suresinin 21. ayetinde diyor ki, mesela 20. ayetinde diyor ki, hani bir eşi bırakıp bir başka eşle evlenmek isterseniz, birisine kantarlar dolusu altın bile vermiş olsanız ondan hiçbir şey almayın. Ondan almak için onun iftiralardan bulunacaksınız, büyük günah mı gireceksiniz? Çünkü insan o başka yanlış şeyler de yapabilirler orada. Bunun açıklamalarını görmek isteyenler Süleymaniye Vakfı mealinde ilgili ayetlere bakabilirler. Yani bu ayetin dipnotundaki ayetlere bakabilirler. Ondan sonra diyor ki وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ اِلَى بَعْضٍ siz nasıl alabilirsiniz? Biriniz diğerinizle baş başa kalmış. Yani arada, arayı boşaltmış baş başa. Hiç kimse yok yanınızda. Yani karı koca olduğunuz için baş başa kalmışsınız. İsterseniz birlikte olabilirdiniz. Olup olmamanız önemli değil. Ama baş başa kaldınız mı? Tamam. Bitti. وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ bu kadınlar sizden aldılar. مِيْثَاكَنْ غَلِيْضَ çok sağlam bir söz aldılar. O zaman bu sözü alan, yani nikahın tarafı kim burada bu ayete göre? O kadından başkası olması mümkün değil. Söz aldılar. O zaman söz alıyorsa o malı da bu kadın almış. Ondan hiçbir şey almayacaksın. Bu malı da alıyorsa o zaman bir bakalım Allahü Teala diğerlerini nasıl anlatıyor. Fakat şimdi burada işte bir muhkem ayet bu. O zaman onu açıklayan ayetlere bakacağız. Biraz sonra bakacağız. Sadece size dikkatini çekmek için söyledim burada. Şimdi burada diyor ki işte bu bir muhkem ayet. Demek ki burada kadınlar eşlerinden sağlam bir söz alıyor. Söz almakla kalmıyor. Bir de mehri de kendileri alıyor. Annelerine, babalarına, ailelerine hiç kimseye vermiyor. Kendi malları oluyor. Annenin, babanın, kardeşin, ailenin payı yok. Öyle bir şey yok. Tamamen kadının kendi öz payı. Peki, işte burada diyor ki muhkem. Peki bunu açıklayan ayet nasıl olacak? Öyle bir benzerlik olması lazım bu olayla. Ve uharu müteşabihat. Diğer ayetler de bunlara benzer ayetlerdir. Yani arada benzerlikleri bulursun. Hangi konuda açıklamak istiyorsan o açıklamayla ilgili benzer ayetleri bulursunuz ekip halinde. Arapçayı iyi bilenlerle birlikte, çünkü başkaları benzerliği bulamaz. Bulursun. Ondan sonra Allah'ın nasıl açıkladığını görürsün. Peki, bazıları öyle yapmıyor ki. وَالَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ Yok, فَاَمَّ الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Ama insanların içerisinde farklı kişiler var. Şimdi onu göreceğiz. Kalplerinde zeyg var, kayma var. Adamın Allah'ın emrine uyma diye bir derdi yok. Birisini razı etme arzusu var ama insanlara da bu Allah'ın emrine uygundur demesi için insanlara da demagoji yapması lazım. Ayetlere uyuyormuş gibi göstermesi lazım. O zaman ne yapar bunlar? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ Bu kitaptan kendi zeyhli, kendi o yanlış düşüncelerine, yanlış arzularına hangi ayet uyuyorsa hemen ona uyarlar. Şimdi biraz sonra onu da göreceğiz. Ne kadar büyük saptırmalar yapılmış çocukların evlendirilmesiyle ilgili. İnanılması mümkün değil gerçekten. Ama bugün bütün mezhepler bunu kabul eder. Yani hem Arap diline aykırı, hem fıtrata aykırı, hem Kur'an bütünlüğüne aykırı. Ayetin, bir ayetten iki tane kelime alıyorlar. Ve o iki kelimenin de anlamını bozarak Arap diline aykırı bir şekilde diğer ayetlerin hiçbirisini görmeden çocukların evlendirilmesine fetva veriyorlar. Ve yaş sınırı da yok. Sıfır yaşına kadar gidiyor. Şimdi niye böyle yapıyorlar? İptiga el fitne. Bir fitne arıyorlar. Ne fitne? Yani bir fitne işte. Ne yapıyor? İnsanların içlerine bir ateş düşüyor. Ya Allah Allah. Ya Allah buna müsaade ediyor mu ya? Allah nasıl müsaade eder? Yani tamam öyleyse tamam benim Allah bir bildiği bir hikmet vardır bu işte diye. İnsanların içine yatmıyor ama hadi. Onun için de tutmuşlar. Karşı çıkarsan kellen gider diye de bir takım sistemler oluşturmuş. Öyle kendi kafalarına göre din yapıyı korumuşlar. Neyse. Vebtiga etevili. Bir fitne peşinde. Yani öyle bir kötü bir şey ki bir fitne ateşi yakıyor. Fitne yani bir ateş yakıyorsunuz. Bir altının iyisini kötüsünü ayırmak için bir eritiyorsunuz. O altını erittiğiniz şeye dönüyor. İnsanların da böyle içini eritiyorsunuz. Bir acayip hale getiriyorsunuz ve millete diyorsunuz ki bu Allah'ın dini. Vebtiga etevili ve ayetin bağlantısını bir bak. Benim kafamdakine bir bağlantı kurabilir miyim? İşte o yara giriyorlar. Peki, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Ama bu ilimde, Kur'an'ı açıklama ilimde sağlam duruşlu olanlar. Allah ne diyorsa o, bütün dünya karşıma çıksa ben asla buradan caymam diyenler, sağlam duruşlu olanlar, yakulun şöyle de, amenna bi. Biz bu kitaba inandık. Biz bu kitap küllüm minendi Rabbine. Muhkem ayette Allah da katındandır. Müteşabihi de ona benzeyen ayetlerde Allah indirmiş. Açıklama usulü de Allah'a aittir. Hangi ayetin hangi ayette bağlantısı olduğunu da Allah belirlemiştir. Böyledir. Ve ma yedzekkeru illa ulul elbab. Bunu sadece ulul elbab. Yani sağlam duruşlu kişiler, aklını iyi kullanan kişiler ancak bunu şey yapar. Yani doğru bağlantılar yapan, sağlam duruşlu ve aklını iyi kullanan kişiler ancak bu bilgiyi kafaya yerleştirirler. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra çocukların evlendirilmesi konusunda, bak az önce ayet okudum, Nisa suresi 21. ayette, onlar sizden sapasağlam söz aldılar ve baş başa kaldınız diyor. Peki. Ve altın şey dolusu kantarlar dolusu altın mehir verseniz bile eşinizi boşadığınız zaman tek kuruş almayın diyor. Peki. Bunun böyle bir anlaşmada taraf olma mecburiyeti var. Taraf olmadan olmaz. Kararı da kendisi verir. Ailesi vermez. Ailesi sadece evlenme konusunda görüşlerini bildirir. O kadar. Yani çok sayıda ayet var. Bunları inşallah okuyacağız. Ama çocukların evlendirilmesi konusunda delil getirdikleri ayeti şimdi Fatih Hoca'dan dinleyelim. Evet.
Evet hocam, biz uzunca bir süredir Kur'an'ı anlama usulünü detaylarıyla burada anlatıyoruz ve diğerlerinden farkı örnekler üzerinden, yani sıkmadan ve bunun ne kadar gerçek, ne kadar hayati bir şey olduğunu örnekler üzerinden gösteriyoruz. Bugüne kadar bir Kur'an-ı Kerim bir usule göre eğer okunmaz ise neler olabileceğini gördük. Yani çeşitli örnekler üzerinden tek bir ayeti alalım. Hadi bu ayetten hareketle, bu ayetin diğer parçalarını bir kenara bırakalım. Bakalım ne tür sonuçlar çıkacak? Nasıl yorumlar yapmak zorunda kalacağız? Gördük bunu. Öte taraftan tabi bu bize bir usulün mutlaka gerekli olduğunu gösterdi. Yani Kur'an-ı Kerim'den ben bir ayeti seçeyim, bunu okuyayım, altını da doldurayım olmayacağını gördük. Öte taraftan çok daha önemli bir başka şey gördük biz burada haftalarca. Peki tamam, bir usul üzerinde anlaştık. Eğer bu usul yanlış olursa, yanlış bir usul üzere Kur'an-ı Kerim okunursa neler olabileceğini de gördük. Ve işte bu örneklerin belki de en acıtıcı, en böyle yürek sızlatıcı olanını bugün göreceğiz. Yani yanlış bir usule göre Allah'ın ayetleri ele alınır, onlardan anlam çıkartılmaya çalışılırsa ne tür sonuçların olabileceğini bugün göreceğiz. Belki bundan sonraki derslerde de bu örnekleri devam edeceğiz. Ve biz hep şunu söylemiştik, biraz önce hocamın girişte okuduğu ayetlerde Allah'ın Kur'an'ı anlama usulüne dair bize emrettiği şeyin bir tercih meselesi değil, bir iman meselesi olduğunu hep söylemiştik. Çünkü ellâ ta'budû illallah diyordu. Yani böyle olması Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye diyordu ve hep altını çiziyorduk. Kur'an'ı Allah'ın bize göstermiş olduğu usule göre okumak bir iman meselesi diyorduk. Bugün belki buna şunu da katabiliriz. Kur'an'ı Allah'ın bize öğrettiği, gösterdiği usule göre okumak insani bir mesele, fıtri bir mesele. Eğer bunu yapmazsak insanlıktan, fıtrattan uzaklaşırız, savruluruz. Bunun örneğini bugün göreceğiz inşallah. Beşeri bir usulün insan elinde ne tür tehlikelere yol açabileceğini, nasıl kötü bir silah olabileceğini göreceğiz. Şimdi şunu demek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet ve bu ayeti kendi kafamıza göre okuduğumuzda neler olabilir, neler yapılmış bunu göreceğiz. Niçin bu böyle? Çünkü Araf suresinin 28. ayetinde Rabbimiz insandaki bu temayülü gösteriyor. İnsanda böyle bir temayül var. Yani insan en aşağılık sözlerinin ve fiillerinin bile meşruiyetini Allah'a ve kitaba nispet edebilecek bir yapıda. Ve izâ fe'alû fâhişeten kâlû vecetnâ aleyhâ âbâne vallâhu emaranâ bihâ. Yani bir fuhuş yapıyor, bir fahşa, çok kötü, yani çirkin bir işe şey yapıyor, soyunuyor ve ondan sonra da diyorlar ki ya bu çok çirkin bir şey, bunu nasıl yaparsın, sana yakışır mı? Cevabı ne oluyor? Şöyle mi oluyor? Ya evet, gerçekten ben de kendime yakıştıramadım, yüzüm kızardı, böyle bir işi cahillik ettik yaptık ama bir daha tevbe ediyor. Hayır, ne diyor? İyi de sen buna nasıl çirkin bir şey dersin? Bu bize Allah'ın emri, Allah'ın helal kıldığı şey diyebiliyor. Bakar mısınız tehlikeye? Nasıl yapıyor? Konuyla ilgili sana ayet okuyor. Senin diyor, bu namussuzluk dediğin, şey Allah'ın bize emri, Allah bize bunu helal kılmış diyebiliyor. Peki Allah herhangi bir şeyi, herhangi bir çirkinliği kullarına şey yapar mı, helal kılar mı, emreder mi? Haşa. Ama kitabı okuma tarzını kendisi ortaya koyarsa evet bu olur der. Küçüklerle evlenmeyi, bunlarla her türlü ilişkiyi de sen buna nasıl karşı çıkarsın kardeşim? Allah'ın dininde Allah bunu helal kılmış. Buna karşı çıkarsan dinden çıkmış olursun diyebilir.
Biliyorsun sen. Bundan birkaç sene evvel de bu konuda bir ders yapmıştık hatırlarsın. Yemen'de birisi küçük bir kız çocuğuyla evlenmişti. Yani Büluva da o gece birlikte olmuş. Ve çocuk da ölmüştü, birlikte olmasının nedeni ölmüştü. Ve bu Şii Sünni ayrımı gözetmeksizin bütün mezheplerin ve bütün tefsirlerin ortaklaşa yaptığı bir yanlış. Yani böyle bir yanlışı nasıl kabul eder? Böyle bir iftirayı nasıl Allah'ın kitabına mal ederler? Anlamak mümkün değil. İşte şimdi bakın şöyle, ben şimdi şu Diyanet'in mealinden size okuyacağım. Lütfen bakın. Talak suresinin 4. ayetine Diyanet nasıl meal vermiş? Bu talak dediğimiz erkeğin boşama hakkıyla ilgili hususları anlat, boşama hakkı manasına geliyor, eşinin boşaması. Burada Allah-u Teala talakla ilgili bütün kuralları anlatıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani erkeğin eşini boşaması konusunda Kur'an'a uyan bir tek mezhep bulamazsınız. Resulullah'ın hadislerine uyan bir tek mezhep bulamazsınız. Evlenme konusunda da öyledir. Zaten onun bir kısmını şimdi anlatacağız. Bir de bunlar biz işte kitaba uyarız, sünnete uyarız diye millete de müthiş bir propaganda yaparlar. Müthiş bir propaganda yaparlar. Diyanet hutbelerde seher vaktinde millete sabah namazı kıldıracağını ilan etti. %100 bunun Kur'an'a aykırı olduğunu biliyorlar. Yıllardır da yatsı namazını vaktinin dışında kılıyorlar zaten şeyden beri. Bunu da biliyorlar. Ama hiç. Ne olacak Allah'ın dini kendi emirlerinde. Ahirette elbette ki bunun çok acı hesabını vereceksiniz. Hiç fark etmiyor. Ha düğün ha bugün. Evet şimdi bakın burada ne diyor Diyanet'in meali ki yıllardır bunu anlatıyoruz. Yeni değil. İnsan bunu bir değiştirir. Hayır. Bakın dinleyin lütfen. Boşanmış olan kadınlar belli bir iddet beklerler. Yani belli bir süre beklerler. O süre içerisinde eşleri onlara dönebilir. Dönmezse ayrılırlar ve ondan sonra bir başka evlilik yapabilirler. Şimdi o müddetleri anlatan Talak suresi 4. ayette diyor ki kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla, ayetin esas manası şu, kadınların adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler, çünkü bazı kadınlar vardır ki bir kere adet olmuş olur, görmüyor yani, böyle bir rahatsızlığı olur. Adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Boşadı, adetten kesilmiş. Adetten kesilmemiş olanların 3 temizlik süresi olduğunu Allah-u Teala Bakara suresinin 229. ayetinde bize bildiriyor. Şimdi 228. ayette yanlış söyledim, bize bildiriyor. Burada da adetten kesilmiş olanlar 3 ay, adet görmeyenler yani adet görme problemi olan kadınlar da 3 ay beklerler diyor. Şimdi Diyanet buna nasıl mana vermiş? Kadınlarından adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler. Ne anlarsın Fatih Hoca?
Çocukları anlarsın.
Henüz adet görmeyen ne demek?
Çocuklar kastediliyor.
Tabii çocuktan başkası olması mümkün değil. Peki henüz adet görmeyenler, onların bekleme süresi 3 aydır. Peki yine Diyanet'in mealinden size okuyayım. Bak dikkatle dinleyin. Yani bu insanlara ne yaparsanız yapın, bir kere kendilerini bir şey zannediyorlar ya, hiç umurlarında bile değil. Hiç umurlarında bile değil. Bakın, yıllardır anlatıyoruz bunu. Asla duymuyorlar. Tek yaptıkları şey bizi her taraftan engellemek. Yapın bakalım. Ama sizin hesabınızı Cenab-ı Hak bu dünyada da ahirette de elbette görecektir, haberiniz olsun. Kesinlikle olacak bu. En küçük şüpheniz olmasın. Sadece ahirette değil, bu dünyada da bunun hesabını vereceksiniz. Cenab-ı Hak o ortamı mutlaka yaratacaktır. Şimdi bakın, şeyde Ahzab suresinin 49. ayet. 49.
Evet.
Ahzab 49. ayette diyor ki Allah-u Teala. Şimdi buranın mealden, onların mealden okuyacağım. Ey iman edenler, mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan kendilerini boşadığınızda, parantez içerisinde cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Cinsel ilişkide bulunmadan boşanırsan, bu da mealde hata yok, meal doğru. Cinsel ilişkide bulunmadan boşarsan onlara ne yapacaksın? Yani boşarsan iddet beklemeleri gerekmez. Çünkü ilişkiye girmemişsiniz. Peki henüz adet görmemiş olanlar iddet bekliyorlarsa burada ne olmuş olur? İlişkiye girmiş olur. Başka olması mümkün değil. Peki siz henüz adet görmeyenlerle evlenmeye bu ayeti delil yaptınız. Ondan sonra işte Ahzab suresinin 33. ayetinde de ilişkiye girilmeden boşanırsa iddet bekleme yok, işte orada var. Hiç görmüyor musunuz bunları? Ondan sonra peki küçük çocuklar evlendirilir mi? Gidip Diyanet'e bir sorun, asla derler. Peki bu ne? Niye asla diyorlar? Şeyden, Allah'tan korktukları için değil, insanlardan korktukları için.
Şu an müsait değil bunu söylemeye.
Şu anda zamanı değil, yeri değil. Durun bakalım, şartlar oluşur. Tamam. Görürsünüz, o şartlar kesin oluşacak. Allah'a bunun hesabını vereceksiniz. Evet, şimdi sadece bu değil ki. Şimdi Fatih Hoca bununla ilgili şeyleri bize bir anlatsın bakalım. Tefsir açıkça yazmış bunu ya. Yok, o şey yapar mısın? Tabeli evet. Tefsirinde yazmıştı tabii, açıkça.
Evet. Ha, hocam sadece Diyanet mealinden verdi. Ben onlarca meali burada okuyabilirim size. Yani sadece bir rastlantısal ya da özellikle seçilmiş bir meal değil. Bakınız, ben çok hızlıca. Küçük olup adet görmeyenler de böyle. Bakın, bu meale girmiş. Küçük olup adet görmeyenler de böyle. Bu bir meal, bir başka meal. Henüz adetini görmemiş bulunanlar. Henüz hayız görmeyenler. Henüz ay hali görmemiş olanlar. Henüz aybaşı görmemiş olanlar. Henüz adet görmeye başlamamış olanlar. Henüz adet görmemiş olanlar. Yaşlarının küçüklüğünden dolayı hiç adet görmemişler. Bakınız, bunların hepsi şu an Türkiye'de herkesin ulaşabileceği mealler.
Sadece Türkiye mi? İslam aleminin...
Tabii hocam, bunların tamamı bu şeyi, birikimi tefsirden alıyorlar zaten. Tefsir kaynaklarında da bu böyle. Yani şu, netice şu. Talak suresinde bir ifade geçiyor. Bir ifade. Hatta ayetin tamamını alalım. وَاللّٰئِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ سَلَاسَةُ اَشْهُرٌ وَاللّٰئِ لَمْ يَحِيدٍ. Yani kadınlardan artık adet görmeyenler, yaşı sebebiyle. Yani belli bir yaştan sonra artık adet görmüyor. Ama eşi de onu boşuyor. Peki ne olacak? Rabbimiz burada diyor ki, böylesi bir kadın, normalde Bakara suresinde adet gören kadınların 3 kur iddet beklemeleri gerektiğine dair zaten hükmünü verdi.
İyi ama 3 kur neydi? 3 temizlik süresi,
evet. Tabii. İyi ama akla şu gelir. Peki yaşı sebebiyle artık böyle bir hal yaşamıyor ise ve kocası da onu boşadıysa ne yapacak? İşte Talak suresinin 4. ayeti bu hükmü düzenliyor. Böyle başlıyor. Diyor ki, böylesi kadınlar kameri ayda 3 ay iddet beklesinler. Tamam. Devamında وَاللّٰئِ لَمْ يَحِدْنَ Bu durumda olan kadınlar da 3 ay beklesinler.
Yani adet görmeyenler.
Peki kimdir bu adet görmeyenler? Yaşı sebebiyle tamam. E peki yaşı sebebiyle değil de başka türlü adet görmeyenler kimler? Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim'in ilgili diğer ayetlerini okumayacaksak, görmeyeceksek, onları görmeden bu işe şey yapacaksak yorum yapacağız. Peki yorum nasıl yapılmış? Denilmiş ki bunlar küçükler, yani henüz adet görmemiş çocuklar. İyi de nasıl olabilir böyle bir şey? Biraz önce hocam Ahzab suresinin 49. ayetini okudu. Orada Rabbimiz diyor ki eğer bir birliktelik olmadıysa ve erkek eşini boşadıysa o kadın için artık iddete gerek yok. Peki burada siz bu ayetin, bu ifadenin küçüklerle ilgili olduğunu söylüyorsunuz. Ayrıca bir de 3 ay iddet beklemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Yani peki şimdi bu küçüklerle bir münasebet mi oldu? Bunun cevabı bizim geleneğimize bakılırsa olumludur, evet de denilir. Bakın ben mesela burada bu konuyla alakalı bir makale yazmıştım. Burada hem fıkıh eserlerinde hem tefsir eserlerinde bunun mümkün olabileceğini söylüyorlar. Peki bir insan bu hale nasıl düşer? Yani normalde dışarıya çıksanız, böyle bir muhabbet yapsanız, bırakın bunu gerçekleştirmeyi, böyle bir muhabbetin içinde olsanız bile insanlar sizin aklınızdan şüphe etmeye başlarlar. Ya der ki bu nasıl bir insan evladıdır ya? Böyle bir şeyi nasıl tahayyül edebilir? Nasıl düşünebilir? Ama bunun hukuku oluşturulmuş. Ve hukuku oluşturulurken de ya böyle bir namussuzluk, böyle bir ahlaksızlık nasıl olabilir şeklindeki hücumları da nasıl perdelemişler, nasıl bunlara kalkan geliştirmişler? Ya ayet var diyor. Ya şimdi bir insana Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayet var dediğinizde o insan ne yapar? Bir şok olur değil mi önce ya? Tamam.
İstersen burada şunu da söyleyelim burada yani. Ayetteki, ayete verdikleri anlam Arapçasına aykırı. Lem yahidneye, lemma yahidne anlamı vermişler. Arap dili açısından ona o anlam verilemez. Bellâi lem yahidneye, lemma yahidne anlamı. Ha olur o mana. Ve bağlamına göre bazen o anlamda olabilir ama burada bağlam da öyle bir şey zaten mümkün değil. Yani leme, lemma anlamını vermişler Arap dilini bilenler için. Zaten bağlam diye bir şey yok. Yani bağlantı diye bir şey yok. Evet, şimdi istersen devam evet. edelim.
Şimdi bakın, o kadar büyük bir hata yapılıyor ki, yani insanlar en süfli duygularını, düşüncelerini bile kitapla meşrulaştırabiliyor. Peki nasıl yapıyor bunu? Yapar. Siz herhangi bir kişinin kitabını da bağlamından kopartın, o kitaba her şeyi söyletebilirsiniz. Yeter ki bağlamından kopartın. İnsanlar Allah'ın ayetlerini bağlamından koparttığında her türlü görüşün, hükmün meşruiyetini ona bağlayabilir. Peki bunu yaptı. Burada kalıyor mu?
Koparmayı da bugünkü sosyal medya olayıyla ilgilendirelim. Mesela bu şey yapmış olduğumuz konuşmayı kes yapıştır yapsalar bize her şeyi konuşturabilirler.
Şu an hocam sürekli bundan bahsediyoruz. Hakikaten başını sonunu kesin, bu adamlar çocukların evlendirilebileceğini söylüyorlar diyebilir.
Tabii. İşte Kur'an-ı Kerim'de öyle yapıyorlar. Evet. Mesela tenkit ettiğin şeyi alıyor, yarısında kesiyor. Öbür taraftan bir olumlu bir cümleni oraya katıyor. Olmuş oluyor. Senin şeyin. Mesela benim için bunu çok yapıyorlar. Evet.
Ve bu iş burada kalmıyor. Yani hani çünkü Allah'ın düzeni öyle bir düzen ki siz orada bir taşı oynattığınız zaman bu defa o bütün dengeleri mahvetmeye başlıyor. Her şeyi, her şeye sirayet ediyor. Bu defa Muhammed Aleyhisselam'ın küçük bir kız çocuğuyla evlendiğini size bu yanlış söyletiyor. Söyletiyor değil mi? Herkes bilir. Ayşe validemiz de Muhammed Aleyhisselam'ın küçük bir yaştayken Ayşe validemizin evlendiği artık bugün müsellemat kabiliğinden, yani kimsenin bundan şüphesi bile yok. Hadis kaynaklarımıza girmiş detaylarıyla, ayrıntılarıyla bunları söyletiyorlar bu defa. Bununla mı kalıyorsa? Hayır. sahabenin hepsinin zaten böyle küçüklerle evlilik yaptığını söyletiyorlar. Şimdi bakın öyle bir kirlenme oluyor ki. Öte taraftan şimdi şu soru akla geliyor. Bakın ne kadar büyük yanlışlara sebebiyet vermesi açısından dikkat çekici bir örnek. İyi peki madem ki oradaki ifade çocuklarla alakalı. Herhangi bir sebepten dolayı, tıbbi bir sebepten dolayı, hastalıktan dolayı yıllarca adet görmeyen bir kadın düşünün. Bu kadın kocası tarafından boşandı. Şimdi Allah'ın kitabında bunun bir açıklaması olması gerekir, öyle değil mi? Allah bu konuda bir şey söylemiş olmalı. Biz böyle inanıyoruz.
Haşa Cenab-ı Hak açık bırakmış, kendileri dolduruyor. Yani,
düşünün şimdi bir kadın yok mu? Bakın benim elimde bir makale var. Zeki Bayraktar Hoca bu konunun uzmanı. Bunun tıpta ne kadar mühim bir yer işgal ettiğini, bunun ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu ve yaygın bir hastalık olduğunu söylüyor burada Zeki Hoca. Gerçekten de adam eşini boşadı. Eşi de bir hastalık sebebiyle veya şu veya bu şekilde
psikolojik olarak da rahatsız olabilir.
Tabii. Yıllarca adet görmüyor. Bir düzensizlik var. Adam da boşadı. Şimdi ne yapacağız? Cevabı ne olabilir?
Ne yapacaksın? Şu kitaba bakacaksın.
Evet. Bakın.
Ömer Nasuhi Bilmen'in...
Evet. İnsan eli değdiğinde bu defa bu din nasıl oluyor? Bakın ben size bunu doğrudan orijinal metinden okuyayım. Diyor ki bir kadın kavim ve kablece kuvvet ve zaafça kendi emsalinin hayızdan kesileceği bir yaşa yetişince iyas çağına girmiş olur. Ne demek biliyor musunuz? Düşünün kadına adam 30 yaşında, kadın 30 yaşındayken boşadı.
Yani şimdi 15 yaşında boşadı diye öyle kabul et.
Boşadı. O esnada da böyle bir rahatsızlık var. Olmaz mı? Olur. Hem de çok yaygın. Adet görmüyor. Peki şimdi soruyorlar ne olacak bu kadın? Ne diyorlar biliyor musunuz? Bu kadın bekleyecek. Ne kadar bekleyecek? 2 ay mı? 3 ay mı? 6 ay mı? Hayır. Bu kadının emsallerine bakacaksınız. Diyelim ki bu kadının emsalleri 60 yaşında, 65 yaşında artık ayisi oldu. Yani menopoza girdi. İşte o zaman bu kadının da artık iddetinin dolduğuna hükmedeceksiniz. Ve bu
yok
kadın...
iddetin değil. Ondan itibaren 3 ay iddet bekleyecek.
3 ay daha. Ondan sonra kadına diyeceksiniz ki tamam sen artık evlenebilirsin. Yani kadın belki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl bekleyecek. Niye bekleyecek? Çünkü hükmü Allah vermiyor. İnsan eli değerse bir dine işte bu olur.
Allah ne? Bu da ne diyor Allah? Evet. Bunlar kendilerini ilah yapıyorlar evet. diyor. Değil mi? Yani şeyde Hud suresinin ikinci evet. ayetinde onlar kendini ilah yapıyorlar diyor. İstersen ben bu konuda hatıralarımı anlatıyorum. Yani birçok yerde aklınızda daha iyi kalır diye. Şimdi 2000'li yılların başları, 2005 gibi aklıma geliyor ama hata etmiş olabilirim tarihte. Şimdi Medine'de oranın üst seviyedeki ulemasıyla birlikte, onlardan birisinin evindeyiz. Orada işte bu konular konuşulurken hemen bana bir şey söylediler. Ne yani çocukların evlendirmesi diye bir şey yok mu? Tabii ki evlendirilir dediler. Hepsi böyle ittifakla. Nereden çıkardınız dedim ya? Çocukların evlendirilmesi diye bir şey yok. Nasıl yok dediler. Ondan sonra işte şu mezhep mi? Değil mi? Ben mezheplerden bahsetmiyorum. Mezheplerde tabii var. Ben Allah'ın kitabından bahsediyorum. Allah'ın kitabında yok bu dedim. Ondan sonra orada hadis konusunda çok üst seviyede olan bir hoca dedi ki Resulullah Ayşe validemiz evlenmedi mi 6 yaşındayken? Dedim ki bak ben şimdi sana onun 6 yaşında olmadığını çok rahat bir şekilde ispatlarım ama şu anda vaktimiz yeterli değil. Şimdi sen iyi bir hadisçisin. Söyle bakayım dedim. Medine'de bunun bir tek örneği var mı? Yok dedi. Farz et ki doğru. O hadi Mekke'de şey yaptı ki o da mümkün değil. İmkan ve ihtimal yok zaten. Yani en az 17 yaşında olması öyle değil mi? Sen araştırma yapmıştın değil mi bu konuda? Evet. Ondan sonra dedim ki bak onlara, bakın bunlar Arap, hepsi de Kur'an'ı ezbere biliyor. Ve Arapların en üst seviyedeki hocalarından. Dedim ki, Kur'an'da nikah çağı diye bir çağdan bahsedilir. Ondan onu biliyor musun? Nerede var dediler. Öyle mi? Bak, hemen şey yaptım. Bak Allah ne diyor? وَبْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ diyor Nisa suresinin 6. ayetinde. Yetim çocukları nikah çağına gelinceye kadar deneyin diyor. Aa, varmış ya dediler hepsi de böyle. Ya biz bu ayeti talebelere hep anlatırız ama hiç bu tarafını düşünmemiştik dediler. Çünkü çocukluktan bakın, bugün medreseler, üniversiteler insanları yıllarca şartlandırıyor. Hür düşünceyi engelliyor. Hür düşünceyi engelliyor. Asla müsaade etmezler. Soru sormaya müsaade etmezler şeylerde. Şimdi şartlandırıldıkları için düşünmüyorlar. Peki onlara şunu söyledim. Dedim ki içinizde en iyi Arapçayı hanginiz biliyorsunuz dedim. Şimdi gülersiniz tabii. Bir Arap hocalara bir Türk böyle diyecek. Ki ben hiçbir Arap ülkesinde de yaşamadım yani. Türkçe, Arapçayı da Türkiye'de öğrendim. Başka bir yerde bir şey yapmadım. İlmi toplantıları hariç. Şimdi orada bir hocayı söylediler. Arap Dil Edebiyatı'nın dekanıydı. Dediler ki bu hoca, tamam gel buraya dedim. Şimdi bak, Fatih Hoca, Fatih'teki hocanın yerine Fatih Hoca. Ben şimdi ona soracağım. Bak diyor ki, nikah çağına gelinceye kadar onları deneyin. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا فَتْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ Onların reşit olduklarını anlarsanız, reşit ne demek? Yani bak şu çocuklar, babası ölmüş çocuğun, babasından miras kalmış, onu birisi, annesi de olabilir, bir başkası da olabilir, onun malını koruma altına alıyor, malına bakıyor, şey yapıyor, diyor ki, bu çocuklar şeye gelinceye kadar, nikah çağına gelinceye kadar deneyin, mal verin eline, bir şeyler yapın, aldırın. Mesela ben hatırlıyorum, rahmetli babam maddi durumu çok iyiydi. Ben, bana daha işte ilkokuldayım, bana biraz para verdi, git dedi bundan bir şey al da sat. Ne alayım baba dedim, ne alıyorsan al dedi. Ben de gittim, naneli şeker aldım, sattım. İlk defa para kazandım, bir çift de çorap aldım akşam babam güldüren, oğlum senin çorabın yok mu? Baba sen bilmiyorsun dedim, bu bana, benim için ne kadar kıymetli. Şimdi, orada alıştırıyorlar yani. İşte Allah-u Teala diyor ki küçükken alıştırın çocukları diyor yani. Ama ne zamana kadar? Nikah çağına ulaşıncaya kadar. Peki Fatih Hoca mesela işte orada odaki hocaların yerine girdi. Nikah çağına ulaşıncaya kadar dediğine göre. Peki burada küçük çocukların küçük çocuklar için nikah çağı denir mi? O zamana kadar deneyin diyor değil mi?
Evet.
Peki nikah çağına vardılar mı? Fetfeu ilehim envalehum diyor değil mi? Nikah çağına vardı yani şu şey nikah çağına vardılar mı değil yanlış söyledim. Reşit olduklarını anlarsanız. Reşit ne demek? O malı düzgün kullanıyor. Önce alışmış, yetişmiş, bir takım tecrübeler kazanmış falan. Malını saçıp savurmuyor. Harcayacak durumda oysa büluğa erer ermez de olabilir. Daha sonra da olabilir. Yeter ki reşit olsun yani malını düzgün kullanabilecek olsun. Hani bizim Türkçe'de der elinin önünün arkasını bilsin falan derler. Peki şimdi sana soruyorum onun yerine. Ona da aynı şeyi sordum. Peki dedim. Şimdi bakın reşit işte buluğ çağına geldiği zaman reşit olmadan buna parası veriliyor mu dedim. Babasından kalan mal para. Ne dedi? Yok. Sen de ne dersin? Yok. Evet. Tabii. Açık ayet açık. Reşit olacak ki bu paraya sahip olsun. Peki bir önceki ayeti oku dedim. Daha çok ayet okuttum ama burada fazla zaman harcamasın diye bu işi yapıyorum. Mesela bir önceki ayeti sen oku.
Ve la tu'tü sufahaha emvalikum illeti cealallahu lekum.
Yok yok. Ve vaatun nisası. Yok evet. Yanlış söyledim evet. Aha doğru. İki önceki ayet.
Ve in hıftum en la tuksitum.
Yok. Ve atun nisae sadukatihinle nihle.
Nihle evet.
Evet. Ve atun nisae. Şimdi evlenmede Ne diyor Allah burada? Ve atun nisa, kadınlara verin.
Evet.
Veren kim burada?
Evlenecek olan
evlenecek
erkek.
Evlenecek olan erkek. Evlenecek olan erkek eğer şeyse, yetimse, buluğa erdiği zaman mal verilir mi onun eline?
Yok, rüşte ermesin.
Reşit olacak ki mal verilsin. Evet. Reşit olmadan bu eşine mal verebilir mi? Çünkü kendi elinde değil ki versin.
Evet.
Ne diyor? Ve atun nisa'a sadukatihinne. Saduka da mehir anlamına gelir. Niye saduka diyor Allah? Çünkü ben seni çok seviyorum falan. Hadi ver bakayım bir şey. Sevdiğini bir ispatla. Ondan sonra veriyor şeyini, mehrini verince ispatlıyor, veriyor. Tamam. Peki bu kime veriyor? Bak, kadınlara verin diyor. Veren erkek. Alan kim?
Kadın.
Kadın. Peki mehri alabilmesi için o 6. ayete göre ne olması lazım?
Reşit olması
lazım. Reşit olması lazım. Gayet açık.
Hatta 4. ayetin devamında isterse bunu hibe edebiliyor, yine reşit olması lazım.
Ve intibne leküm an şeyi minun efsen. Onda da herhangi bir şeyi kendi arzularıyla sana, size hediye ederlerse o da malı kullanacak durumda olması lazım. Öyle saçıp savurmayacak. Fekulû henî emmeri, afiyette yiyin diyor. Şimdi ben bunu okuyunca o şöyle ona okutturdum tabii, o da yüksek sesle okuyor, hepsi de dinliyor. Ya bu ne dedi ya? Ulan şey yetmiyormuş ya. Buluğ yetmiyormuş. Reşit olmak da gerekiyormuş evlilik için. Hepsi anladı. Ondan sonra bana dediler ki ya ayetler çok açık. Çocuklar evlenemez. Buluğ da yetmiyor. Reşit olma şartı var evlenmek için. Şimdi bunların en yaşlı hocası dedi ki ya bunu kim çıkarmış? Dedim vallahi siz koskoca bir üniversitesiniz dedim. Üniversitenin hocalarıydı onlar, çok şey etkili hocaları. Biz ancak size bu kadar çıkardık. Bunu bu hale kim getirmiş onu da siz araştırın dedim. Ben onu kim yapmış bilemem ama yapıldığı açık ve net bir şekilde oluşadı. Evet.
Zaten bugünlerde konuşuluyor. İşte yeni yapılan bir doktora çalışması şeye filan, sosyal medyaya filan düştü. Orada da bu Ayşe validemizin küçük yaşta evlendirildiğini anlatan rivayetin siyasi saiklerle uydurulmuş bir rivayet olduğunu tespit etmişler. Bunu tespit etmeye gerek bile yok.
Hiç zaten. Gerek yok. Çok yani, açık ve net. Evet,
evet. Kur'an-ı Kerim zaten onu olamayacağını
sen söylüyor. Sen de okudun. Yani 17 yaşın altında olması mümkün değil rivayetlere göre. Evet. Şimdi bu bütün bu ayetlerle daha çok sayıda ayet vardır. Bundan sonraki dersimizde bu konu, buna bağlı konulara da gireceğiz inşallah. Çok net bir şekilde göreceğiz. Yani gerçekten çok üzücü. Aile ile ilgili konularda Kur'an-ı Kerim tamamen bir kenara bırakılmış. Maalesef sahih hadisler de bir kenara bırakılmıştır. İşte bu Ayşe validemizin evlendirilmesiyle ilgili uydurma rivayetleri falan merkeze aldığınız zaman hiçbir ayeti görmüyorsunuz ve kendi kafanıza göre bir din uyduruyorsunuz. Cenab-ı Hak doğru dine uymayı cümlemize nasip eylesin. Ama eğer insanların niyeti iyi değilse, Allah'ın dinini kendi kafasına uydurmaya çalışıyorsa, siz ne yaparsanız yapın, hiç kimsenin umurunda bile olmaz. Ama biz vazifemizi yapacağız. Karşılığını yalnız Allah'tan bekleyeceğiz. Hepimiz, yani hepimiz için aynı şey. Ve bu dini doğru bir şekilde bütün dünyaya anlatacağız. Arzu eden inanacak, arzu etmeyen inanmayacak. Cenab-ı Hak cümlemize yardım eylesin. Cümlemizi bu dine hizmette en önde olanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.